Şadi Evren Şeker ve Ebu Bekir Kalkan'la Sosyal Gündem programı başlıyor.
Efendim, Esselamu Aleyküm. Selamların en güzeliyle yine yeni bir programımıza başlıyoruz. Bendeniz Ebu Bekir Kalkan ve Şadi Evren Şeker hocamla birlikte sosyal medyanın gündemini ve sosyal medyayı konuşmaya devam edeceğiz. Nasılsınız hocam?
Teşekkür ediyorum. Ben de herkesi selamlıyorum.
Geçen hafta sosyal gündemde güvenlik konusunu konuşmuştuk.
Evet, ve infografiklerle sosyal medyanın gidişatı, diğer ülkeler, dünyamızdaki sosyal medyanın konumuna biraz değinmeye çalışmıştık.
Doğru. Bu haftada biraz mahremiyete değinelim dedik. Biraz daha bizi ilgilendiren, hassasiyeti olan insanları ilgilendiren bir konu. Sosyal medya ve mahremiyet. Ben şöyle bir mahremiyet algımız değişiyor mu diye bir soru hazırlamıştım ama bu soruya daha üstten bir cevabınız var sanıyorum.
Evet, programdan önce biraz konuşma fırsatımız oldu. Orada da yani mahremiyet algısının değiştiği kesin. Bizim ömrümüzün yettiği kadarına bile bakmamız mahremiyet algısında ciddi değişiklikler olduğunu gösteriyor. Ama tabii bunun ben alt bir madde olduğunu, daha üstte sosyallik algısının, sosyallik tanımının değiştiğini düşünüyorum. Buna paralel olarak tabii sosyallik kavramının altına girebilecek her türlü şey, İşte insan ilişkileri olabilir, aile yapısı olabilir. Evet, tabii mahremiyet de bunun bir parçası. Bunların hepsinin etkilendiğini düşünüyorum. Yani aslında soruyu şöyle sormak lazım. Sosyalliğimiz değişiyor mu? Değişiyorsa nereye gidiyor? Evet. Sosyallik algısında, sosyallik kavramında kimler değiştiren aktörler? Bizim sosyalliğimizi değiştirenler kimler? Ve nereye götürüyorlar sorusunu sormak lazım.
Biraz somutlaştıralım bunu. Bir örnekle, birkaç örnekle. Son dönemlerde, son yıllarda şu konuşuluyor hep, şehirlerin içerisinde apartmanlarda eskiden mahallelerde olduğundan daha yalnız insanlar. İşte mahalledeyken komşuluk ilişkileri daha iyiydi. Kasabı, manavı, herkesi, bakkalı tanıyorduk. Ama şimdi durumlar biraz öyle değil. Markete gidip kimseyle konuşmadan alışverişimizi yapıp çıkıyoruz. Bunda bir şikayetçi olduğumuz durum vardı. Öte yandan şöyle bir farklı bir açıdan da bakabiliriz konuya. Bundan 10 sene önce, bu da çok konuşuluyor bugünlerde. Bundan 10 sene önce birisine sokakta ismini sorsanız tuhaf tuhaf bakar suratınıza, niçin gibi, ama sosyal medyada daha popüler olmak için, daha çok kişinin kendisini takip etmesi için çok şey yapabiliyor insanlar. Bunun için daha fazla mücadele ediyor. Bu bir motivasyona dönüşmüş durumda. Artık biraz değişiyor durumlar gibi. Hani bir yandan da burada bir ikilem söz konusu değil mi?
Evet. Yoksa yani insanlar artık şunu fark ettiler. Marka ve insanların ismi önemli. Firmalar için de aynısı geçerli. Dolayısıyla kendi PR'larını, kendi halkla ilişkilerini insanlar yürütüp kendilerini bir reklam malzemesi olarak görüp kendi itibarlarıyla, kendi isimleriyle bir yerlere gelmeye çalışıyorlar. Bir yandan iyi bir şey tabii. İnsanların itibarına önem göstermesi, herkesin gözünün önünde olmasını getirdiği avantajlar var. Özellikle iş dünyası açısından düşünecek olursak ve sistemin çarkları açısından düşünecek olursak, evet, olumlu etkileri var. Diğer taraftan da tabii insanların daha fazla yalnızlaştığını görüyoruz. Çünkü insanlar diğer insanlardan alıp vereceklerini hesaplamaya başladılar. Bana ne kadar zarar verir, benim itibarımı nasıl etkiler endişesi bu sefer insanların gündemine
geliyor. Daha hesaplı ilişkiler mi var artık?
Evet, artık hesap üzerine kurulu ilişkiler var demek aslında daha doğru. Yani çıkar algısı gelişmiş durumda insanlarda.
Bir yandan da diyorsunuz ki mesela üniversite yeni bitirmiş bir öğrenci için eskiden hangi tanıdığıma gidip nereye iş başvursam falan gibi bir durum varken artık bunun yanında yapabileceği bir sürü şey var. Bir sürü sosyal medya kanalında bir takım bloglar yazıp kendi CV'sini geliştirebilir, iş aramak için sosyal medyayı kullanabilir veya interneti kullanabilir. Bu anlamda yeni olanaklar söz konusu. Peki mahremiyet üzerine konuştuk. Bunda sosyal medyanın bir etkisi var mı? Tabii ki var. Buna değinmeden önce biraz gündeme geçelim isterseniz hocam. Bu Fransa'nın bir açıklaması var geçen hafta.
Evet, Fransa ile ilgili daha doğrusu şöyle bir şey var. Bu son yapılan açıklamalarda Fransa'daki 70 milyon telefon görüşmesinin Amerika'daki NSA tarafından dinlendiği ortaya çıktı. Tabii bu ciddi bir problem. Yani benzer durumlar Latin Amerika'daki bazı ülkelerle de yaşanıyor ama Amerika'nın yakın bir müttefiği olmadığı için bu ülkeler çok fazla sıkıntı oluşturmuyor. Tabii Fransa Amerika ile oldukça yakın ilişkilere sahip. Böyle bir şey duyulunca, bir de Fransa'nın sahip olduğu ekonomik güç ve politik güç dikkate alınınca ciddi bir probleme dönüştü. Fakat bizim için önemli olan, yani bu Fransa ile Amerika'nın ilişkisi ne olacaktan öte, şu demek ki bütün dünya üzerinde bu tip dinlemeler yapılıyor. Yani sadece internet değil, telefon görüşmelerinin bile dinlendiğini buradan çıkartıyoruz.
Yani ülkelerin siyasi mahremiyetlerinin de burada bir...
Evet, yani ülkelerin siyasi mahremiyetleri dışında ülke, farklı ülke vatandaşlarının kişisel mahremiyetlerine kadar giren bir boyut var burada. Evet. Sizin kim olduğunuz, hangi ülkeden olduğunuzun hiçbir önemi yok. Telefonların dinlendiğini burada bir kere daha görmüş olduk. Böyle iddialar vardı ama günümüzde artık bunlar ispatlanarak ortaya çıkıyor. Dikkatli olunması lazım. Yani telefon görüşmelerimizin dinlendiğini bilmemiz lazım. Ve aslında şunu da söylemek lazım. Burada insanlar bir ikileme gidiyorlar. Yani açık bir toplum olmakla mahremiyet arasında bir seçim boyutunda şu an insanlar. Evet. Amerika'da da zaten yapılan tartışmalar bu boyutta. Yani acaba devletin dinlemesinin bir sakıncası var mı bize? Sonuçta bunlar iyi insanlar. Devlet sonuçta iyi bir kurum. Hani kötü bir devletse zaten sorun o zaman başka bir yerde.
Daha büyük bir sorunumuz var demektir.
Başka bir sorun demektir o. Öte yandan da insanlar hayır, bu bizim kendi hayatımızdır, kendi özgürlüğümüzdür. Bunun dinlenmesine biz kesinlikle karşıyız. Kimin dinleyip kimin dinlemeyeceğine ben karar veririm. Benim telefon görüşmem, benim duygularım, benim cümlelerim algısı var. Tabii ikisinin de avantaj dezavantajları var. Bizim için önemli olan şu tabii, insanların hayatlarına tecessüs edilmesi, insanların hayatlarının bir şekilde casuslukla dinlenmesi bizim için doğru olmayan, bizim kültürümüzde olmayan bir şey. Evet. Dolayısıyla biz burada insanların mahremiyetine saldırıyı bir saldırı olarak algılayıp bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Ama önümüzdeki yıllarda anlaşılan o ki bunun çok daha fazla artacağı anlaşılıyor. Bu yüzden de en azından biz bunu yapmamakla birlikte yapılmasına da mani olmak için elimizden geleni yapacağız. En azından bunu işte bu programlarla ulaşabildiğimiz kadar kişiyi bilinçlendirerek başlamayı hedefliyoruz.
İnşallah bu konuda ne fayda sunabilirsek ne hala. Bu arada Avrupa Birliği ile ilgili bir gelişme var. Biraz ülkemize dönelim. Bir yeni bir gündem maddesi olarak. Avrupa Birliği'nin yeni faslının açılması onaylandı. Avrupa Birliği Türkiye ile bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu başlıklı faslın açılmasına onay verdi. Bununla ilgili tweetlere bir bakıyorum sosyal gündem çatısı altında. Haşmet Babaoğlu demiş ki Avrupa Birliği'nin birden yeşil ışık yakması hoş demiş ama sanki bize Orta Doğu'dan uzak dur da her şeye razıyız deniyor demiş. Avrupa havuşu bile devrede diye eklemiş. Cevdet Yılmaz, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda yürüyen 22. fasıl, yani bölgesel kalkınma faslı 5 Kasım'da nihayet resmen açılıyor, hayırlı olsun diye biraz da haberi duyuran bir tweet atmış. Hmm.
Ondan bu sonra... herhalde 3 yıldır ilk kez açılan bir fasıl değil mi? 3 yıl önce en son fasıl açılmış.
Evet.
Ondan sonra peki niye şimdi açılıyor sorusunu sorarsak nasıl bağlarız?
Burada sanki Haşmet Babaoğlu'na hak vermemek güç gibi. Ama Dışişleri Bakanlığı'nın kendi dinamikleri de var Avrupa Birliği ile ilgili. Haberin detaylarına bir bakıyorum şöyle. Normal şartlarda 25 Haziran'da açılması gereken ancak Almanya'nın Gezi Parkı olayları nedeniyle engellemesi üzerine açılış ilerleme raporu sonrasında bırakılan fasıl teknik açıdan olduğu kadar sembolik açıdan da önem taşıyor demiş. Böyle bir haberi de okumuş olduk. Biz mahremiyet kısmına geri dönelim. İsterseniz burada bir diğer soru. Aslında telefon dinlemek çok daha derin bir konu. Fakat burada sosyal medyaya geri dönmek istiyorum ben. Evet. Sosyal medyanın etkisi bu bizim mahremiyet algımızda, hatta daha da üstten bahsettiğiniz gibi sosyalleşme durumumuzda hiç şüphesiz yadsınamaz. Çok.
Yani bunu geçen programlarda da biraz bahsetmiştik. Sonuçta şu an insanlar, hani bizim gençliğimizde biraz daha televizyon gençliği, televizyon çocukları deniliyordu. Daha önce işte sokaklarda yetişen çocuklar televizyon önünde belli eğitimlerden geçip belirli bir sistematik şekilde programlandı iddiası vardı. Çok yanlış değil, çok tamamen doğru da değil ama günümüzde aynı şeyi uygulayacak olursak günümüz çocukları, gençler internette yetişiyorlar. İnternet şartlarında bir programlamaya maruz kalıyorlar ve şunu görüyoruz. İnternette de sosyalleşme ile ilgili bir tanım var. Yani işte sosyal medya denilen ve internette Facebook, Twitter gibi isimlerle anılan bu sosyal medyalar aslında bizim sosyalliğimizin ne olması gerektiğini de tanımlıyorlar. Bunu da yapan insanlar, geçen programlarda da bahsettik. Baktığınız zaman işte bir kız arkadaşını arayacak bir gencin, üniversiteli bir gencin macerasıyla başlıyor Facebook. Böyle bir macera üzerine kurulmuş bir sosyal yapıdan bahsediyoruz. Günümüzde insanlar kendi resimlerini paylaşıp, kendi düşüncelerini paylaşıp, diğer insanların resimlerini izleyip, bunları beğenip, beğendiklerini belli ettikleri bir ortamdan bahsediyoruz. Tabii bu bir kültürün sosyallik algısı üzerine kurulu. Yani birilerinin sosyallik algısı böyle ve bu algıyı internete taşıyorlar ve diğer insanlar da bu algının bir parçası olarak onu besliyorlar. Artı onu kendi hayatlarına bir şekilde adapte ediyorlar.
Peki mahremiyet konusuyla ilgili de aynı soruyu soracağım. Ama sosyalleşme ile ilgili ne yapmalıyız, ne önermeliyiz? 12 yaşında bir kardeşiniz olsa veya 14 yaşında, belki 10 yaşında bir kardeşiniz olsa ne önerirdiniz ona?
Bir defa insanın kendi kültürünü öğrenmesi çok önemli. Tabii bu sosyalleşme ve kültür de aileden başlıyor. Yani her ne kadar işte biz topluluktan bahsediyorsak, toplumdan bahsediyorsak, bir milletten bahsediyorsak, bunların hepsinin özünde aile var.
Evet.
Aile yapımızı doğru bilmemiz, doğru kurgulamamız önemli. Burada hepimize sorumluluk düşüyor. Yani anne babalardan başlayarak hepimiz sorumluyuz.
Yani klavyenin başına oturmadan önce olacak bir takım konular var. Ele almamız gereken.
Evet, yani insan hani yürümeyi bilmeden koşamaz gibi bir durum var. Önce ailesini çözemeyen, ailesinde problem yaşayan bir insanın zaten internette problem yaşamaması veya toplum hayatında problem yaşamaması çok zor. Dolayısıyla öncelikle bunu çözmek şart. Tabii bunun devamında okul hayatındaki bilinçlenme, sosyal medya ile ilgili bizlere düşen sorumluluk, insanları bilinçlendirme ile ilgili düşen sorumluluk. Sosyal medyada 12 yaşındaki bir çocuğun, ki şimdi artık biliyorsunuz eskiden Facebook'un yaş limiti vardı, 18 ve 13 yaş limitleri vardı, bunları indirdi yeni bir gündem. Artık daha gençlerin de girip Facebook'a kendileriyle ilgili bilgiler paylaşıp resim paylaşması mümkün olabiliyor. Yani tabii eskiden de bunlar vardı, gene yaşını büyük gösterip giren küçükler de oluyordu ama sonuçta bu bilinçlendirmenin oluşması, çocuğun o yaşlarda yapacağı bir paylaşımın, o yaşlarda yapacağı bir sözün ileride ne anlama geleceği, hayatı boyunca onun kendisiyle birlikte kalacağı, bu bilincin oluşması çok önemli. Sosyalleşmeyi de bu anlamda, yani artık internet günümüzün vazgeçilmez bir gerçeği, internete girmemek bir çözümdür de diyemiyoruz artık. Belki eskiden böyle şeyler mümkündü ama artık hani sosyalleşmek istiyorsan internete girme bir yalan. Kendimizi kandırmaktan öteye de geçmez.
Hayatın içerisindeki bir şey bu artık.
Evet, bununla yaşayacağız ama bu yaşanırken, şu an ne yazık ki bizim kültürümüzü yansıtan bir sosyal ağda olmadığına göre bu mevcut sosyal ağlarla ilgili bilinçlenmek ve doğru şekilde kullanmak, ileride sebep olabileceğimiz yanlışları önceden öngörüp engellemek çok önemli. O yüzden eğitim, bilinçlenme ve aile yapısı ben burada en önemli faktörler diye düşünüyorum.
Sorunun devamına geçmeden önce bir tweet okumak istiyorum. Mehmet Lütfi Arslan abimiz demiş ki, elindeki ya da önündeki ekranı kontrol ettiğin kadar kalbini kontrol etseydin, beklediğin ya da umduğun habere çoktan erişecektin demiş. Aslında biz her ne kadar sosyal anlamda hayatımız içerisinde olması gereken, doğru şekilde yer alması gereken bir araç olarak düşünsek de interneti, hakikat bu değil. En temelde hakikat bu değil. Fakat bir araç. Kaldı ki biz bir aracı tek başına suçlayamayız. Bunun kullanım şekilleri var. Doğru kullanım şekilleri var. Olması gereken kullanım şekilleri var. Bu anlamda hakikaten bizim de ne kadar bilinçlenme anlamında hem kendimize hem etrafımızdakilere katkımız olabilirse kârdır deyip bir habere daha geçeyim. Geçtiğimiz haftanın önemli gündem konulardan birisi de Hakan Fidan'dı malum.
Evet.
Hakan Fidan konusuyla ilgili son tweetlerden bir tanesi de Yalçın Akdoğan'ın tweeti. Demiş ki, Hakan Fidan'a saldırılar Türk devletine, iktidara ve çözüm sürecine yöneliktir. Aziz milletimiz ülkesine ve evlatlarına sahip çıkacak kudrettedir demiş. Buna destek olarak milletvekili Burhan Kuzu demiş ki, eskiden CIA ve Mossad bizim der, bizim MIT genelde o yönde hareket ederdi. Artık MIT'in strateji belirlemede ben de varım demesi sorunun kaynağıdır diyerek bir bakış açısı sunmuş.
Bu noktada şöyle bir şey de var.
Buyurun.
Yani hep söylenen ve bizim de söylediğimiz, okuduğunuz haberlere inanmayın. Bu haberlerin hepsi aslında belirli maksatlarla yazılıyor. Belirli süzgeçlerden, belirli şartları sağlamadan yayınlanmıyor iddiası bir kere daha ortaya çıkıyor. Yani olayı belki takip etmemiş olanlar için bir kere daha tekrar etmekte yarar var. Bu biliyorsunuz füze satın alınması, füze ihalesinde Amerikalı bir firmanın füze ihalesine katılması söz konusu. Bu firması tercih edilmeyip Çin'deki bir firma tercih ediliyor. Tamamen daha iyi bir teklif verdiği için. Ardından birkaç farklı merkezden aynı kalemden çıkmış gibi Hakan Fidan'ı hedef gösteren haberler çıkıyor. Evet. Bu da gösteriyor ki ve bu haberlerin hepsi de aslında İsrail'li bir kaynaktan çıktığı ve
köşe yazıları var.
Saygın gazetelerde, saygın evet. yazarlar tarafından yazılmış. Anlıyoruz ki bunlar bir şekilde ısmarlanarak insanların hedef tahtasına oturtulduğu ve hedef gösterilerek yapılmış yazılar. Yani şunu bir kere daha söylemekte yarar var. Okumuş olduğunuz haberler ve sizin saygın da olsa okuduğunuz gazetelerdeki haberlerin hepsinde şu soru işaretini arka planda saklamak lazım. Acaba bu haber beni yönlendirmeye mi yönelik? Acaba bu haberde toplumu bir yönlendirme gayesi var mı? Bir merkezden yönetilen bir haber mi? Sorusunu sormak lazım. Ki günümüzde ne yazık ki çoğu haberde de bunu görüyoruz.
Bu konuya döneceğim ama Hakan Fidan konusuyla ilgili bir tweet daha. Yazar Cemile Bayraktar demiş ki Fidan meselesinde ABD'den daha fazla Avrupa'nın sıkıntısı var. Bitmeye dönük PKK meselesine dair bir sıkıntı demiş. Aslına bakarsanız ne kadar çok yönden bu konuya dair eleştiriler, yorumlar geliyor. Belki de füze konusu bu işin bir başlangıcı, görünen yüzü, belki de bardağın hani taşıran son damlası olmuş. Ve bir anlamda çok fazla açıdan konu ele alınmakta. Bir anlamda tabii her tarafı da dış politikada da her tarafını ilgilendirdiği için konunun doğal bir durum diye düşünüyorum. Tekrar ben gündemimize dönüyorum. Kendi gündemimize dönüyorum. Sosyal medyayı az evvel sosyal ilişkiler anlamında konuştuk. Biraz da mahremiyet anlamında konuşalım. Şöyle bir soru sorayım ben. Tamamıyla kendi doldurduğumuz bilgilerden oluşan, kendi yüklediğimiz fotoğraflardan oluşan, kendi oluşturduğumuz kişisel bilgilerimizi sosyal medyada, yani Facebook ve Twitter'dan bahsediyorum. Özellikle Facebook'tan bahsediyorum. Kendi yüklediğimiz fotoğraflarla ilgili, bunların ulaşılabilir olmasıyla ilgili Facebook'u veya dışarıdaki yapıyı ne kadar suçlayabiliriz?
Yani aslında kendi yaptığımızdan sorumluyuz hepimiz.
Biraz öyle değil mi? Evet.
Ama tabii burada şöyle bir şey var. Psikolojik bir testten de geçiyoruz. Yani mesela sizin sevdiğiniz şeylere sürekli bir saldırının olduğu ortamda sizin de belirli bir psikolojik testten geçtiğiniz gerçek. Yani sizin dininizle ilgili birileri kalkıp bir şeyler söylüyorsa, sevdiğiniz futbol takımı olabilir, sevdiğiniz bir yemek olabilir, aileniz olabilir, işte bir ulus olabilir. Değişik her insanın değişik kimlikleri var ve bu kimliklere saldırılar olabiliyor.
Bu anlamda siz kişisel bilgilerden öte paylaştığımız düşünceleri de katıyorsunuz işin içine.
Paylaşmasanız bile sizin arkadaşınız bir şey paylaşıyor evet. ve o paylaşım belki sizi rahatsız edebiliyor. Ve bu rahatsızlık neticesinde tabii insanın orada ne kadar sabırlı olacağı, hani bir musibetle karşılaşıldığı anda verilen ilk tepki çok önemlidir. İşte oradaki gösterilen sabır veya sabırsızlık sizin ileride hanenize yazılan bir şey olarak kalıyor. Tabii sabırlı olmak en güzeli. Şayet yeterince sabırlı olamıyorsak hiç girmemek belki en güzeli.
Ama çok sabırlı olup da bu sefer de hiç tepki göstermeyen bir görüntü göstermek de var. Madem sosyalleşeceğiz, madem bir şekilde kendimizi göstereceğiz bir takım yerlere, bir takım iş bulabileceğimiz bir yere, belki bir üniversitedeki bir yere. Önemli birileri de bizi oradan takip edecek. O da bir gösterge sonuçta. Okey, çok profesyonel anlamda kullanılabilir sosyal medya ağları. Ama kişisel olarak kullandığımız zaman da özellikle dikkatli olmamız gerekiyor.
Evet, yani bu aslında hani sosyallikte de yaşanan bir problem. Biz ne kadar profesyoneliz, ne kadar duygusalız, ne bu kadar, ikilemi evet. hep yaşıyoruz. Yani pozisyonel bir yaşantı mı yaşayacağız yoksa duygularımızla her bize bir şey söyleyene cevap mı vereceğiz? Veya tamamen duygusuz mu olacağız? İkilemini yaşıyoruz. Ama bunun doğru yeri sosyal medya mı? Ben çok endişeliyim. Yani sosyal medyada kaç kişinin fikrini değiştirmiştir kaç kişi veya kaç kişi etkili olmuştur? Gerçekten bir şeyler yazarak duygusal anlamda emin değilim. Hani bunun çok profesyonel anlamda insan psikolojisine sosyolojik anlamda incelemelerle bir saldırı olarak yapıldığını biliyoruz. Yani
yaşıyoruz, görüyoruz.
Görüyoruz yani insanlar hiç bir fikri yokken konuyla ilgili arka arkaya yapılan yalan haberler bir bomba şeklinde insanın beyninde bunlar patlatılarak arka arkaya ve belirli bir kanaat, düşünce oluşturulup insanlar yönlendiriliyor, sevk ediliyor. Bunu görüyoruz. Ama bizim tabii dikkat etmemiz gereken şey bir defa okunan haberlerle ilgili bilinçli olmak. İkincisi ise sosyallik konusunda, yani nasıl bir sosyallik yaşayacağımızla ilgili dikkatli olmak.
Ne kadar kişisel, ne kadar profesyonel olacağımıza dair kendi seçimimizi yapıp
dengeyi korumak lazım.
Göre dengeli bir şekilde yapmak lazım. Önemli konulardan bahsettiğiniz, bütün hayatımızı etkileyecek, kamuoyuyla ilgili tüm ülkenin siyasetini etkileyecek şeyler yaşadık sosyal medyadan, kaynaklı, hareketli. Bunları konuşacağız kısa bir ara verdikten sonra. Efendim, yeniden Sosyal Gündem programı ile birliktesiniz. Programımıza www.sosyalgundem.com adresi üzerinden Facebook ve Twitter hesaplarını kullanarak ulaşabilirsiniz bizlere. Bizlere görüşlerinizi, düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz bizlerle. Bu program itibariyle biz Twitter'da ve Facebook'ta online olacağız efendim sizlere. Gerektiği takdirde cevap vermekten de keyif alırız. Önümüzdeki programlarda, tekrar canlı yayınlarda da bu aktif olarak bu hesapları da kullanmaya devam edeceğiz. Evet Şahide Hocam.
Evet, ilk yarıdan kalan konularımız bir artık listeli, disiplinli çalışarak geliyoruz buraya. Evet. ODTÜ konusunu konuşalım demiştik. Evet. Yine bu haftanın gündeminde olan bir şey. ODTÜ'de yapılan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yol çalışması var. Bununla ilgili söylenecek şey şu aslında. Yani şu an Türkiye'deki üniversitelerin çoğu vakıf olsun, yani özel üniversiteler olsun veya devlet üniversiteleri olsun.
Evet.
Arazisi devlet arazisi. Yani devletin, hepimizin arazisi bunlar. ODTÜ'nün arazisi de keza böyle. Bir devlet arazisi burası. Ve kimin bu arazi derseniz, hepimizin arazisi olan bir yer. Herkesin menfaati olan bir durumda da buradan yol mu, yol geçecekse şayet, bu yolu devletin geçirme hakkı sonuna kadar vardır.
Evet.
İstediği gibi de geçirir. Gerekirse hatta kamu malı değil, özel malların üzerinden bile, özel arazilerin üzerinden bile geçirmesi mümkün, kamulaştırma yaparak. Dolayısıyla baştan sona kadar zaten burada bir problem yok. ODTÜ'nün yaptığı açıklamaların hepsini de okuduğumuz zaman, ki hepsini okuduk, herhangi bir şekilde zaten yol yapılmasına itirazları yok.
Evet.
Yani buradaki rektörlükten yapılan açıklamalar tamamen işte bizim istediğimiz gibi yapılsın yol, daha az zarar versin. Yapılış şekliyle ilgili açıklamalar. Bununla ilgili de biraz ODTÜ'nün geciktirdiğini görüyoruz işi. Yani belediye, evet, işte nasıl yapılsın sorusuna böyle onlarca plan çizilip ondan sonra şu olsun, bu olmasın, biz hala endişemiz var, hala düzelteceğimiz var diyerek, geciktirerek fikir beyan ettiğini görüyoruz. Fakat tabii burada birileri eylem yapıyor. Yani birileri...
Asıl konu da bu zaten.
Evet, asıl konu bu. Belediyeye, hatta belediyenin ötesine hükümete, hükümetin ötesine başbakana karşı eylemler yapıyor. Bu insanlar niye eylem yapar? Nedir bu insanların alıp veremediği? Yani yol yapılmasını istiyorlar. Böyle bir şey zaten ODTÜ'nün de istediği yok. Kimsenin istediği yok ama birileri buradan çıkıp eylem yapabiliyor. Ve hatta birileri ODTÜ'deki bu meseleden dolayı Kadıköy'de yolu kapatıp insanların yoldan geçmesini engelleyebiliyor.
Yani, dün akşam böyle bir olay yaşanmış.
Dün akşam böyle bir olay.
Taksicilerle eylemciler arasında arbede çıkmış. Bir tweet var bu konuyla ilgili. Birkaç tweet var. Çok tweet var da okumak isteyeceğimiz. Abdurrahman Dilipak demiş ki, Türkiye'de de Mısır'da da öğrenciler gösteri yapıyor. Mısır'da öğrenciler adalet ve özgürlük istiyor. ODTÜ ise Gezi'nin ve Ergenekon'un mirasını istiyor demiş. İşte bir sürü haberler çıkıyor bu konuyla ilgili. Bir şekilde köpürtülmeye çalışılıyor kimilerince. Çok çok istismara açık bir konu. Ama öte yandan da hiçbir altyapısı yok.
Evet, yani mantıklı hiçbir altyapısı yok. Ancak olayı siyasi belki ele alabiliriz. Birilerinin buradan siyasi çıkarı olduğu için bu işler pişirilip pişirilip önümüze geliyor. Gerçekten de olaya sahip çıkanlara da baktığımızda olayın ne kadar siyasi olduğu görülüyor. Yoksa dediğim gibi, yani bu ülkede hepsi yaşandı, bir orduya tahsis edilmiş bir yerden taşınması söz konusu oldu. Yaşadık bunları, kaç yer, kaç tane orduya ait arazinin boşaltıldığı, yerine başka binalar yapıldığı, kaç tane okulun boşaltıldığı, başka işte stat bile, değil mi, Ali Sami Yen stadı bile yıkıldı. Bunlardan bir farkı yok aslında. Gerekirse hatta ODTÜ'nün de tamamen boşaltılıp başka bir yere, yani gerçekten insanların çıkarı varsa burada, toplumun çoğunluğunun çıkarı varsa, devletin böyle bir hakkı bile var. insanların daha iyi yaşayabilmeleri için, daha kaliteli yaşayabilmeleri için, refah seviyesinin artması için gerekirse ot tüyü de oradan çıkartıp başka bir yere taşıyabilir. Sonuçta o da yapılmıyor. Sadece belirli bir kısmından bir yol geçecek. Ve bunun herhangi bir kanuni, geçmişe bakıldığında kültürümüzle, toplumumuzla sosyal herhangi bir problemi yokken birilerinin bundan siyasi rant kavgasına girdiğini görüyoruz. İşin bizim için ilginç olan yanı ise bunun sosyal medya tarafından pişiriliyor olması ve insanlara empoze ediliyor olması. Hı-hı. Sosyal medyada okunan haberlere inanmak gerçekten güç. Yani tamam. Sanki ODTÜ'yü yıkıyorlarmış. Üniversiteye bu insanlar öğrenci olarak giremedikleri için bir mahcubiyet içinde olup dozerle girmek derdindelermiş. İşte ODTÜ bir temsilcilikmiş, bir bayraktarıymış bir kurumun, bir görüşün. Ki ODTÜ'de her çeşit insan olduğunu biliyoruz. Sadece
evet, her görüşten.
Tek bir şeye bunu mal etmek doğru değil.
Doğru.
Böyle bir cepheleşme, kavga etme, isimler üzerinden, kavramlar üzerinden insanlara belirli formatların uygulanması ne yazık ki yaşadığımız bir gerçek. Üzücü tabii. İnşallah kısa sürede çözülür. Zaten çözülmüş durumda. Yani ODTÜ ile belediye arasında bir problem yok bildiğim kadarıyla. En son nasıl olacağıyla ilgili bir iki ufak şey vardı. Geçecek. Evet, yerin altından, çevreye zarar vermeden bunlar da çözüldü. Ama hala birileri orada işte. Hala daha dün bile taksiciler eylem yaptılar. Yolu kapatıp insanların yoldan geçme özgürlüğünü, engelleme hakkını kendinde görebildiler. Evet. Üzücü yani.
Aslında bu durumun bir herhangi bir hukuki veya kanuni altyapısı olmaması.
Yani şöyle belki bir şey olabilir.
Sonuçta bu çabaları da haksız gösteriyor.
Kesinlikle haksız ama hani belki şöyle bir şey olabilir. Sonuçta bir üniversitedir. Üniversitenin dünya anlayışı, Türkiye anlayışı böyle değil ama dünyadaki algısı özerk bir yapısı olması gerektiği ve dolayısıyla aslında üniversitenin kendi alanı bir ülke gibi düşünülebilir. Diğer ülkenin içinde bir ülke gibi düşünülebilir. Hani bu çok yanlış bir algı değil. Üniversitenin çünkü böyle bir yapısı olması normal. Evet. Kendi kuralları olan, kendi yaşantısı olan, ayrı bir kültürü olan bir yapı. Belki bir anlamda algılayıp bir nezaketen üniversiteye izin istenmesi doğrudur. Üniversite bu konuda hassasiyet gösteriyor olabilir, hakkıdır. Hı hı. Ama bunların da ben çok çiğnendiğini düşünmüyorum. Yani bakıldığı zaman bunların da belirli şeyler gözetilerek, belirli bir süreçte ODTÜ ile bunlar haberleşilerek yapılmış anladığımız kadarıyla haberlerden. Demek ki burada aslında öne çıkan daha farklı kaygılar. Yani toplumun belirli kesimlerinde Gezi Parkı olayından beri başlayan bazı problemlerin burada da gün yüzüne çıktığını görüyoruz. Mesela gene son dönemde Gezi Parkı eylemcilerine gidip Esat'a ne yazıyordu o tişörtün üstünde? Boyun eğme yazan bir tişörtü.
O da birkaç gündür tekrar yine sosyal medyanın gündeminde olan bir fotoğraf. İlginç bir fotoğraf. Aslında Esat'a, Beşer Esat'a bir şekilde gidip bazı hanımların böyle bir şey vermesi. Gezi döneminde Gezi'yi destekleyen çoğu Twitter kullanıcısı tarafından bile yadırgandı. Çünkü hani bir siyasi görüşün karşısında yer almak adına daha neler yapılabilir? Hani her şey mi yapılır? Nerede durulur? Ne yapılmamalıdır? Nerede etik davranılmalıdır? Beşer Esat'la fotoğraf çektirmek, ona boyun eğme yazılı bir tişört veya işte orada bir
aslında bir sembol, bir bayrak hediye ediliyor.
Evet.
Bu bir taassup değil mi? Yani insanlar bir fanatiklik boyutunda. Hani kim olursa olsun önemli değil. Yeter ki hükümete karşı olsun. Yeter ki bizim yanımızda olsun. Şeyinden dolayı insanlar artık kime ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Ne diyelim, biraz aklı selim insanları davet etmek gerekiyor. Taassup her aşamada kötü yani. Böyle bir fanatiklik, partizanlık insanların gözünü kör edebiliyor. Biraz dikkat etmek lazım yani.
Evet. Biz bu arada tekrar mahremiyet konusuna dönelim. Bunda sosyal medyanın etkisi var mı demiştik. Bu mahremiyet algısı değişiminde onu konuşmuştuk. Bir araç sosyal medya sonuçta, suçlanamaz. Bunu daha doğru kullanmanın yolları bulunmalıdır. Bunun farklı kullanım biçimleri olabilir mi? Yani mesela şöyle bir örnekten bahsedeyim. Bir kişi Twitter'ını sadece profesyonel amaçlarla, Facebook'unu kişisel amaçlarla kullanabilir mi? Böyle bir kullanımlara ben rastlayabiliyorum. Bu anlamda tabii ki sadece tek bir doğru yoktur ama böyle alternatifler de sunabilir miyiz insanlara?
Olabilir. Yani birden fazla hesap kullananlar var mesela. Kendisi, evet, ailesiyle iletişim için bir hesabını kullanıyor diğerleri için. Gerçi Facebook da bu konuda epey yol aldı. Yani sosyal medyada da bu konuda gruplamalar artık mümkün. Siz ailenizi ayrı bir kategoriye, arkadaşlarınızı, iş arkadaşlarınızı ayrı, okul arkadaşlarınızı ayrı bir kategoriye koyup kiminle neyi paylaşacağınızı, ne kadar sizinle ilgili bilgiye erişebileceğini bunları ayarlayabiliyorsunuz.
Doğru.
Birazcık dikkatli olmak lazım. Yani sosyal medya ile ilgili ilk şey farkındalık. Yani ilk adım bu. Bir şeylerin farkında olmak lazım. Bizim de bu programlar boyunca yapmaya çalıştığımız şey bu farkındalığı oluşturmak. Bu farkındalık oluştuktan sonra her şeyin bir çözümü var. Yani en kötü çözüm işte kullanmamak. Hiç kullanmıyorum diyebilirsiniz. Veya bir adım ileriye gidip kullanıyorum ama böyle ayırıyorum bunları. Hayatımda değişik mahremiyet seviyeleri var diyelim buna. Öyle bir tanım yapalım. Hayatımda değişik mahremiyet seviyeleri var. Herkesi değişik seviyeden çünkü gerçekte de sosyal hayatımıza baktığımızda herkesle aynı mesafede değiliz.
Doğru.
İşte bu insanlarla olan mesafeye göre kiminle neyi paylaşmak istediğinize doğru karar vermeniz, doğru yere koymanız gerekiyor.
Şöyle belki tanımlanabilir. Özellikle Facebook'tan bahsediyorum. Ne kadar ve nasıl sosyalleşeceğimizi oradaki güvenlik ayarları ve seçeneklerle belirleyip mahremiyetimizi ise orada neyi paylaşıp neyi paylaşmadığımıza kendimizle ilgili bir seçim yaparak, kendi kararımızı orada vererek paylaşmadıklarımıza mahremiyetimizi belirleyebiliriz. Ama mesela şu yapılabiliyor. Takip ettiğimiz veya bizi takip eden 1000 kişi varsa bunların işte 200'ü iş arkadaşımız, 200'ü 300'ü okuldan arkadaşımız, belki 50'si 30'u ailemiz. Bunlara gruplandırıp paylaştığımız bir şeyi sadece okul arkadaşlarımız görsün. Çünkü okul arkadaşlarımızı ilgilendiren bir haber o. Veya bir aile fotoğrafını ailemdekiler görsün diye seçerek sırf onların görmesini sağlayabiliyoruz.
Tamam,
bu sosyalleşmemizi bir sosyalleşme türü olarak Facebook'un içerisinde yapabileceğimiz bir seçenek. Facebook'un bize sunduğu bir seçenek. Bize dair bilgileri ne açıdan kimlerin görebileceğini seçmek gizlilik ayarlarında mevcut. Orayı bir açıp detaylıca bakarsak oradan seçenekler. Ama en temel olarak biz neyi paylaşıp neyi paylaşmayacağımızı, kimlerle arkadaşlık yapacağımızı bir diğer önemli konu da o değil mi?
Evet, yani tabii burada paylaşırken de şu soruyu da hep kendimize sormamız lazım. Ben acaba niye bunu paylaşıyorum? Yani bunun altında yatan sır nedir? Yani biz orada gururumuzu okşamak için, kendimizi ön plana atmak için mi bir paylaşım yapıyoruz? Yoksa insanlarla olan muhabbetimizden mesela yıllar sonra okul arkadaşınızla bir resmi paylaşıp işte lisede şöyleydik, üniversitede böyleydik diye bir eskileri yad etmek veya uzaktasınız, ailenizi göremiyorsunuz. Bir resmi paylaşıp haberleşmeniz.
Evet.
Bunlar güzel şeyler. Sosyal hayatta da olması gereken şeyler ama bir de tabii böyle kendi reklamını yaparcasına, kendi hani şimdiki şeyle güncel şeylerle havasını atarcasına böyle bir paylaşıma girmek. Bunlar işte insanın birazcık da aslında kendi içinde sorgulaması gereken şeyler. Ben şu an ne yapıyorum? Niye yapıyorum? Ve bunun ama yani buradan beklentim çıkarı nedir?
Peki tatil sosyal medyacılarını ayrıca konuşalım.
Evet.
Ben birkaç tweet okuyayım.
Tabii.
Okunaya değiniriz, o önemli çünkü. Ya daha doğrusu çok rastladığımız bir tür. Onunla ilgili konuşalım. Ben birkaç tweet okumak istiyorum.
Tamam.
Marka Reseyan yazar. Demiş ki 21. yüzyılın yeni paradigması ve real politiği kuruluyor. Obama'ya provokasyon ve Türkiye'deki çözüm süreci de küresel savaşın tam ortasında demiş. Aslında bizim dış politika ile ilgili yoğun gündemin bir sebebi de bu olsa gerek. Çünkü her şeyin hem fiziksel olarak, coğrafi olarak hem de ilişkiler anlamında bayağı bir ortasında yer alıyor Türkiye. O anlamda hem şanslı hem de biraz zor bir coğrafya. Mustafa Ulusoy biraz kişisel tweetlere bakalım. Nefis kendini övmekten ve övülmekten süflü bir haz alıyor. Lakin bu kişinin zararına işliyor demiş. İlişkileri inanılmaz baltalıyor bu sakillik. Aslında bu tweet az evvel
bahsettiğimiz tam üstüne geldi. Evet, yani bizde kendini övmek ve övülmekten, yani işte bir resim paylaşıyorsunuz, kaç kişi like etmiş, kaç kişi, tabii işin bir de nitelik boyutu var. Yani biz sosyal medyada bir şeyler paylaştıkça niteliğimizden de bir şeyler kaybediyoruz aslında. Niteliğimizi de belirli bir resmin, belirli bir yazının hegemonyası altına koymuş oluyoruz. Bu da dikkat edilmesi gereken diğer bir boyut.
Hem kaybediyoruz hem de bir şeyler açığa çıkıyor, bir şeyler ortaya çıkmış oluyor.
Bir ifşa boyutu var.
Boyutu var. işte tatile çıkan bir kişi, bol bol tatil fotoğrafları, yurt dışı gezileri. Evet. Onları sürekli onları koymak durumu var. Burada nefse dair bir durum da var. Tabii bu profesyonel amaçla kullanılabilir. Sonuçta bir deneyimdir, tabii, paylaşılmaktır.
Artı şu da var, yani sonuçta bir yazar niye bir şeyler yazar? Veya bir yazarın yazdıklarını okumak gerçekten insana bir şeyler kazandırır mı? Veya hiç kimse yazmasaydı biz ne okuyacaktık gibi bir boyut da var. Yani birileri bir şeyler paylaşacak ki biz de dünyadan haberdar olalım. Neler olup bittiğini görelim. Onların yaşadıkları, gördükleri tecrübeleri biz de paylaşalım. İşin bir boyutu da var. Evet. Ama işte dediğim gibi burada bir niyeti, hani ameller niyetlere göredir boyutu var ya. Dolayısıyla bir niyet sorgulamasını yapmak da çok önemli. Yani her Facebook'a girerken, şöyle ilk login olurken, evet, ben şimdi buraya niye giriyorum? Ve her paylaşımda ve her oradaki eylemde, her action'da ben şimdi bunu niye yaptım veya niye yapıyorum sorusunu gündemde tutmak.
Bir ölçüp biçmek.
Biçmek lazım yani.
Birkaç tweet daha okumak istiyorum ben. Mehmet Lütfi Arslan abimiz demiş ki, aşkın ispatı infaktır demişler demiş. Burada da herhalde infak derken sadaka, aynı zamanda verme kültürüyle ilgili, kendinden verme. Tabii sadaka derken bir gülümsemek de sadaka. İyi bir ilişki kurmak da, insanlara güler yüz göstermek de sadaka. Verici olmak bu anlamda bir anlamda aşkın ispatı diyebiliriz. Yine başka bir tweetinde demiş ki, nefret ve öfkesinin adresini belirlemeyen zamanla muhabbetinin de adresini unutur diye bir tweet.
Evet, özellikle ben bunu, tabii herkes kendi dünyasına farklı yerlere oturtabilir. Evet. Herkesin dünyasına farklı şeyler de, ben bunu birazcık okuduğum zaman nefret suçuyla, bu gündemimize yeni giren bir şey malum, nefret suçu Türkiye'de, evet, de artık kanunlaştı. Yani Türkiye'de nefret, benim kişisel görüşüm tabii, olmayan nefretin suçu olmuş oldu. Türk insanı o kadar eğlenceli insanlardır ki, kendisiyle bile çok rahat alay edebilen, kendisiyle bile çok rahat şaka yapabilen bir halkız. Bazı toplumlarda bunlar ölümcül sebepler olabiliyor. Yani birisiyle şaka yapmanız onun sizden ölümcül derecede intikam alma duygusu. İşte en son Polonya'da biliyorsunuz yaşandı yani. İki tane Türk genci oraya gidip şakalaşıyorlar, Hitler selam falan yapıyorlar.
Evet.
Sonra bunları orada tesadüfen orayı gezen Yahudiler şikayet edip hapse attırıyorlar, ciddi cezalar alıyorlar. Yani şimdi Avrupa'da böyle bir travma var, yani yaşanmış, işte Hitler dönemi yaşanmış, daha öncesi var.
Evet.
Birbirlerini gerçekten bıçaklama, kanlı boğazlı olma durumuna gelmişler. Ama şeyde, yani Türkiye'de böyle bir şey çok yok. Var bazı şeyler, yeni yeni böyle zorla, hı-hı, bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ama hani nefret suçu ne kadar olmalıydı veya ne kadar doğru, aslında çok uzun üstünde konuşulması gereken bir şey.
Burada yine ben konuyu bize çekeceğim biraz. Evet. Sosyal medyanın bir hızlandırıcı etkisi var ya, zaten hayatımız gayet hızlanıyor, hı-hı, son yıllarda teknoloji sayesinde. İş dünyamız özellikle, her anlamda hayatımızın her tarafı çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Sosyal medyada ilişkileri, ilişkilerdeki paylaşımları, düşüncelerin paylaşımını hızlandıran bir faktör olarak hayatımıza girdi. Bir anda bütün ülkedeki insanların binlercesinin düşüncesini bir anda görebiliyoruz. Evet. Bir anda fark edebiliyoruz. Kamuoyunu bir anda hissedebiliyoruz. Bu hissetmek zaman zaman travmatik bir hissetmek de olabiliyor. İyi bir şey de olabiliyor. Olumlu yanları da olabiliyor. O anlamda belki de nefret dediğimiz şeyin, hani pek de hakikaten biz kendi içimizde alışkın olmadığımız şeyin ortaya çıkmasında, nefret suçlarıyla ilgili bir şeyin gündeme gelmesinde bunun da belki de payı vardır.
Vardır. Birazcık da hani Batı tipi demokratikleşmenin olduğu gibi kopyalanması, geçmişte de hani bundan çok çektik aslında. Hı hı. Bir şeyler Batı'da varsa doğrudur. Hı hı. Tabii bunun çok derin kökleri var. Yani savaşlarda kaybetmekten, kültürel politik erozyondan, bir sürü sebepten burada bahsedilebilir ama sonuçta böyle bir Batı'dan taktikçi bir şekilde alınan, hı hı, kültürel transferler bizde çok kötü tesirler yaratıyor. Şimdi Batı'daki her ülkede olan bir şey nefret suçu. Yani Amerika'da da var. İşte orada da zenciler, kızılderililer, değişik travmalar yaşanmış. Avrupa'da da var. Demek ki bu doğru bir şeydir deyip bunu almak bence biraz yanlış.
Çok da yerinde bir davranış olmasın.
Ve en azından belli bir tartışma, bir süzgeç, belirli bir kültürel altyapı oluştuktan sonra belki gerçekten gerek varsa alınabilirdi ama birazcık sanki demokratikleşme paketi içinde demokratikleşmenin tanımı böyledir Avrupa'da, Batı'da, o zaman biz de böyle alalım gibi gelmiş bir şey gibi geliyor bana. Yoksa ben yani her bu çoğu insan için de geçerlidir Türkiye'de yaşayan. Her kesimden arkadaşınız var. Zaten birazcık şöyle geçmişimizi kurcaladığımızda hepimizin geçmişinde farklı kültürler, farklı ırklar karışmış. Yani Osmanlı'dan kalan böyle bir miras var. Zaten şeyi bile çıkartamıyorsunuz. Soy ağacınızı bile doğru düzgün çıkartamıyorsunuz. Dolayısıyla hepimizde her ırktan var. Neden nefret edeceğiz ki yani? Hani en fazla belki alay edilebilir şey olabilir. O da zaten kendimizle bile alay ettiğimiz bir ülkede yaşıyoruz.
Çok güzel.
Dolayısıyla ben çok nefret suçunu Türkiye'de doğru bulmuyorum yani, öyle söyleyeyim.
Biz her kavramı kendimizce önce ele alıp ondan sonra ona göre onun sonuçlarını yaşarız. O anlamda ben sosyal medyada da bunun sonuçları, yaşananların sonuçlarının, sosyal medya algısının, sosyal medya kullanımının da bize göre yeniden şekilleneceğini, şekillenmekte olduğunu zamanla gözlemlediğimizi düşünüyorum. Buna dair paylaşımları önümüzdeki programlarda.
Evet, süremiz doldu galiba.
Evet, yapacağız. Programımızın sonlarındayız. Kapatırken bir ayet okumak istiyorum. Ben Tevbe suresi 119. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Biz normal hayatımızın yanında sosyal medyada da sadıklarla beraber olmayı tercih edersek sorun yaşamayacağız diye düşünüyorum. Sizin de
evet, ben de bir ayetle bitirmek istiyorum. Kalem suresi 11. ayet. Devamlı kusur arayanlara, laf taşıyanlara itaat etme diye geçiyor. Evet. Yani bunu sosyal medyayla bağdaştıracak olursak, tekrar okuyayım. Devamlı kusur arayanlara, laf taşıyanlara itaat etme. Sosyal medyayla bağdaştırması gerekiyor.
Bununla ilgili bir program yapılabilir hocam.
Evet, başına oturup düşünülmesi gereken bir ayet. Teşekkür ediyorum ben.
Bize zaman ayıranlara çok teşekkür ediyoruz ve tekrar ediyoruz programımızın sonunda. www.sosyalgundem.com adresi üzerinden Facebook ve Twitter hesaplarıyla bize ulaşabilirsiniz.
Erkam Radyo'da Şadi Evren Şeker ve Ebu Bekir Kalkan'la Sosyal Gündem programını dinlediniz.